Sayın Yavuz Ohan, dilerseniz öncelikle Halep'te başlayalım bugün. Halep'te ateşkese uyuluyor gibi gözüküyor şu anda. Ateşkes başladı. Önce ihlal edildi, ardından yeni bir ateşkes daha uygulamaya girdi. Bu ateşkesin hayata geçirilmesi, daha doğrusu uygulamaya girmesinde Türkiye'nin büyük rolü var. Türkiye ile birlikte Rusya ateşkesi sağladılar. Burada Türkiye'nin rolünün tam olarak ne olduğunu ve Türkiye'nin ne yaptığını, orada nasıl bir çalışma gerçekleştirdiğini sizden alalım lütfen.
Halep meselesi Türkiye için hep hassas oldu ve hassas olmaya da devam ediyor. Özellikle o bölgede şu anda yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Dar bir bölgede sıkıştıkları da üzerine de konuşuluyor ve gelen fotoğraflar, videolar Türkiye'de çok ciddi hassasiyeti arttırmış durumda. İşte bu hassasiyetle birlikte yönetim devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le konuştu, Obama'yla konuştu, Mevlüt Çavuşoğlu Kerry'le konuştu, Rus mevkidaşıyla konuştu. Son 24 saatte 4 sefer İranlı Dışişleri Bakanı'yla konuştu ve birkaç kez bozulan ateşkes en sonunda sonuca ulaştı ve ilk konvoy Perşembe günü öğlen saatlerinde, öğlen sonra yola çıkabildi. Sonrasında da iki konvoy daha çıktı. İlk etapta yaklaşık 3 bin kişinin Halep'ten tahliye edildiğini görüyoruz ve bu sayının 100 bine kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Türkiye oradan çıkarılacak insanları İdlib'de karşılamayı planlıyor. Yani kendi sınırları içinde değil de Suriye sınırları içinde İdlib'de ve Cerablus gibi Fırat Kalkanı'yla işitilen, temizlenmiş olan bölgelerde. Bunun için Türkiye'den Türk Kızılay'ı gitti, AFAD gitti, İHA gitti. Oralara yardım malzemeleri götürdüler. Çadır kentler kurulacak ve aynı zamanda sahra hastaneleri, çünkü çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor. Uluslararası anlamda gönüllü doktorların da bölgeye doğru hareket ettiklerine ilişkin bilgiler var. Ve Türkiye Halep'ten çıkacak olan, çıkmak isteyen muhalifleri oradan çıkartmak için de bütün diplomatik yolları zorluyor. Bunları yaparken en fazla zorluğu da İran'la yaşadığını biliyoruz. Rusya'nın devreye girmesiyle İran'ın engellemelerinin de aşıldığına ilişkin bilgiler var. Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda buna denk geliyor. Peki gelen o muhalifler ne yapacaklar? İdlib'de mi kalacaklar? Bundan sonra başka planları olacak mı? Bunların hepsi soru işareti olarak önümüzde duruyor. Bir takım iddialar var. Fırat Kalkanı operasyonuna dahil olabilir eli silah tutan muhalifler ve orada Özgür Suriye ordusunun bir parçası haline gelebilirler diye. Bunun sayısının çok fazla olmayacağını söyleyenler var. Ama bugünden aslında net bir şey söylenemiyor. Biraz gelişmeleri görmek ve gelişmelere göre tahlil yapmak gerekecek. Bu arada Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda Elbap'ta devam ediyor. Birkaç gün içinde Elbap'ın işgüdümlerinden alınacağına ilişkin de bilgiler var. Ve Elbap alındıktan sonra hedef Membiç diye doğrudan Dışişleri Bakanı'nda bir açıklaması var. Yani Suriye'de hala tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Birçok aktör devrede. Rusya ile Türkiye'nin son dönemdeki sıcak diyaloğu, yakın diyaloğu o süreçte Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket etmelerini de beraberinde getiriyor. Ve Membiç operasyonu Türkiye açısından çok kritik bulunuyor. Malumunuz PYD'yi Fırat'ın doğusuna çekmek için de hedefler arasında bu da sayılmıştı. Ve en son hedef de işte Membiç'ten PYD'yi sıkılmak, Fırat'ın doğusuna değerlendirmesi yapılıyor. Ama işte diyoruz, Suriye'de çok aktör var ve çok bilinmeyen var, çok denklem var. Bütün bu denklemler bilinmeyenlerle birlikte beklenen bir tarih de var. O da Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğuna oturması. O oturduktan sonra biraz daha bütün aktörler önünü görebilir diye bir beklentiden bahsetmek mümkün.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi gerçekleştirilen saldırı, Beşiktaş'taki saldırı, 44 kişinin hayatına mal olan ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların ardından tepkiler ve yapılan araştırmalar, incelemeler sürüyor. Yakalananlar var. Yakalananların nereden geldiği, nasıl geldiği ve saldırıyı nasıl gerçekleştirdikleriyle ilgili incelemeler sürüyor. Hatta bu konuda bazı bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. En son durum nedir? Liderler toplantısı yapıldı bu arada, partiler arası. Halkların Demokratik Partisi dışındaki diğer parti liderlerinin bir araya gelmesi gerçekleşti Çankaya Köşkü'nde. Ve bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik ilanı çok konuşuluyor. Bu iki konuyu değerlendirelim sizinle isterseniz.
Elbette büyük bir travma yarattı tabii Beşiktaş'taki bu saldırı. 44 insan hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki güvenlik toplantısı yapıldı hükümet tarafına bakıldığında. Açıklamaları değerlendirmek gerekirse ilk etapta intikam kelimesinin altı çizildi. İçişleri Bakanı etti bu kelimeyi. Ve intikam kelimesinin Türkiye'de önümüzdeki dönemde tehlikeli bir tırmanışı da beraberinde getirebileceği endişesi doğdu. O intikam açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın acımayın diye bir açıklaması geldi. Ve polise güvenlik görevlilerine yönelik tavsiyelerde bulunurken yetkilerinizi sonuna kadar kullanın, acımayın biçiminde bir değerlendirme. Bütün bunlar tartışma konusu. Çünkü bu tavsiyeler acaba nereye kadar gider? İnsan hakları konusunda veya işkence konusunda bir takım başka soru işaretleri doğar mı? Bunlar tabii tartışma noktalar. Bunun dışında Cumhurbaşkanı'nın milli seferberlik ilanı, o da liderler zirvesinin hemen sonrasına denk geliyor. Liderler zirvesi başbakanın talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile yapıldı. HDP'nin genel başkanı zaten cezaevinde, eş genel başkanları ikisi de. HDP davet dahi edilmedi buna ve o liderler zirvesinden bir üçlü fotoğraf. O fotoğraf aslında Türkiye'de genelde dayanışma için beklenen bir fotoğraf. Bir eksikle olsa bile, o eksikle bazı çevrelerce çok eleştirildi HDP'nin olmaması. O toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı muhtarlara konuşurken milli seferberlikten bahsetti. Milli seferberlik aslında hukuki bir tanımlama. O konuştuğu andan itibaren Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Bu bir merhale yukarıya mı çekiliyor? Acaba sıkı yönetim mi gelecek? Bir seferberlik ilanı mı bu diye değerlendirmeler yapıldı. Hukuki olarak o metinde hangi şartlarda seferberlik ilan edileceği de yazılı ama Cumhurbaşkanı'nın daha sonra bunu tüm toplumun terörle mücadeleye destek vermesi açısından bir çağrı için yaptığı bu açıklamayı danışmanları tarafından en azından izah edildi ve buna bir açıklık getirildi. Şimdi önümüzdeki süreçte biraz terörle mücadelede pozisyonunun değişeceğini, hükümetin daha sert tedbirler alacağını anlayabiliyoruz yapılan açıklamalardan. Muhalefetin de bu yönde hükümete bir desteği olduğunu görebiliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi tam destek, hatta daha da sertleşmesi açısından değerlendirmeler yapıyor. CHP de zımmen de olsa bu süreci bu şekilde destekliyor görüntüsü var. En azından o üçlü toplantıda ortaya çıkan sonuç bu. Ama işin tabii bir de HDP boyutu var. HDP bu sistemin içinde olacak mı, olmayacak mı? Son gelen haber, 12 milletvekili zaten cezaevinde iki eş genel başkanla birlikte bir milletvekilinin daha gözaltına alındığı biçiminde. Yani 13. milletvekili tutuklanırsa 13 olacak. Milletvekilleri bir tutuklanıyor. Mecliste zaten ciddi bir gerilim var HDP'nin yaptığı açıklamalarla. Özellikle AK Parti ile arasındaki diyalogda tansiyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. HDP'si teşkilatlarına yönelik gözaltı süreçlerinin ve operasyonlarının devam ettiğini de söylememiz lazım bu arada. Yüzlerce HDP'li teşkilat üyesi, il başkanı, ilçe başkanı ya da başka bir takım görevlerde bulunanlar gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. Bütün bu süreç biraz HDP'siz bir dönemin geldiğini de gösteriyor önümüzdeki dönemde. Ve güvenlik merkezli bir terörle mücadele döneminden bahsediyoruz. Hatta sertleşen güvenlik tedbirleriyle birlikte. Ve tabii bunu eleştiriler de var. 90'larda da bu Türkiye'de böyle yaşanmıştı. Aynı şey tekrar mı ediyor? Siyasi çözüm yolu kapalı tutulursa bu şiddet Türkiye'de başka bir takım sorunları da beraberinde getirir mi diye. Ama öyle görünüyor ki hem Cumhurbaşkanı hem hükümet bütünüyle tedbirleri sertleştirmek ve terörle mücadeleyi bu güvenlik merkezli yürütme konusunda kararlı görünüyor.
Bu arada Türkiye'de birlikten, beraberlikten söz edilirken Türkiye'nin Alevi toplumuna yönelik bazı söylemler ortaya atıldı ve bu tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerden beri bir akademisyenin söylediği sözlerden yola çıkarak Türkiye'de Aleviler dışlanıyor mu, Alevilerle Sünniler arasında bir problem mi yaratılmaya çalışılıyor şeklinde soru işaretleri başladı. Özellikle Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, yek vücut olmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemlerde bu tür ayrıştırıcı sözler ne kadar yardımcı olur Türkiye'nin bu zor günlerden geçişine şeklinde yorumlar var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Halep'le beraber başlayan bir süreç bu. Halep'te özellikle İran'ın kontrolündeki milislerin Hizbullah'ın devreye girmesi ve oradaki muhaliflere üstünlük sağlamasıyla birlikte Türkiye'de böyle bir mezhepçi söylemlerin arttığına da şahit olduk.
Hatta biraz daha geriye gidersek Esad'ın Alevi olduğu, Nusayri olduğu ve Suriye rejimi olarak adlandırılan Suriye hükümetinin, Suriye'deki yönetimin Alevilerden oluştuğu, halkın çoğunluğunun Sünni olduğu biliniyor. Buradan da yola çıkarak belki biraz daha geriden de mi düşünmek gerekir bu konuyu?
Tabii ilk Suriye'de sorunun çıktığı noktaya kadar gidebiliriz burada. Çünkü oradaki Nusaybi azınlığın yönetimi elinde bulundurması ve Sünni çoğunluğun yönetimde bir etkisinin olmaması üzerine başlayan bir savaş Türkiye açısından bakıldığında veya Türkiye'deki yönetim açısından bakıldığında, zaten Türkiye'de oradaki muhalifleri desteklediği için Sünnici bir yaklaşım içinde olmakla da suçlanmıştı. Bazen bu söylemlere de yansımıştı, hatırlayacaksınız. Ama bugüne gelindiğinde hem İran'ın orada etkili olması, hem Hizbullah'ın etkili olması, İran'ın Şii mezhepsel yaklaşımı ile ilgili bir takım suçlamalar, Esad'ın zaten durumu belli ve Halep'in muhaliflerinden çıkması üzerine Türkiye'deki kızgınlığın biraz mezhepsel bir tavırla ortaya konulması diyebiliriz. Ama bu tabii artık abartılmış vaziyette. Bir akademisyen bile işte şöyle şeyler yazabiliyor. Cemevi, Ali, insana saygı, mazımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep'te katillerle beraber diyor. Lanetliler toplu. Ve Şah İsmail'i hatırlatıyor. Eğer varsa bugün Yavuz da vardır diyor. Yani tarihteki o katliamlara göndermeler yaparak mezhepçi yaklaşımlar. Şimdi böyle bir akademisyen, bu akademisyen açığa alındı bu paylaşımları yaptıktan sonra Twitter'da, ama çok ciddi destek de gördü. İşte o destek korkutuyor insanları. Acaba Türkiye'de bir bu yönde mezhepsel bir yaklaşımla bir bölünme de meydana gelebilir mi diye. Ki gerçekten bütün yöneticiler Türkiye'de son dönemde birlik beraberlikten, terörle mücadelede özellikle bütün Türkiye'nin bir olmasından bahsederken alttan alta böyle bir tartışmanın, çok tehlikeli bir tartışmanın yürüdüğünü de görüyoruz. Ama şunu da ortaya koymamız lazım. Özellikle başbakan, cumhurbaşkanı, diğer yöneticiler yaptıkları bütün konuşmalarda mezhepçi bir yaklaşım içinde olmadıklarını altını çiziyorlar. Buna dikkat ediyorlar ve Türkiye'de böyle bir hassas noktada bir sıkıntı çıkmaması için de gayret gösteriyorlar. Her ne kadar bir takım açıklamaları Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki eleştirilse bile geçmişte. Ama bugün o mezhepçi yaklaşımın dışında tutmak istediğini anlayabiliyoruz konuşmalarında. Ancak aşağıda devam eden, o alttan alta devam eden tartışmalarda gerçekten insanı korkutan bir takım mesajlar, bir takım konuşmalar, bir takım yaklaşımlar var. O yaklaşımlar Türkiye gibi mezhepsel olarak geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış ülkede, Sivas gibi, Kahramanmaraş gibi sıkıntılar yaşamış bir ülkede, eskiyi de hatırlayanlar açısından gerçekten tüyleri diken diken ediyor. İşte bu akademisyenin bu sözleri etmesi, açığa alınması olumlu bulunuyor ama ona verilen destek insanları kaygılandırıyor.
Bir de son olarak başkanlık konusuna değinelim. Önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak. Ve bu arada da olağanüstü halin nereye kadar uzayacağı, başkanlık seçimi için referandum yapılacaksa, ki büyük bir olasılıkla öyle gözüküyor, referandumda da olağanüstü hal yasası sürecek mi ya da daha önceden kaldırılacak mı, referanduma etki eder mi etmez mi tartışmaları başladı.
Aralık'ın 20'si itibariyle anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Hükümet bu yönde bir karar aldı. Muhalefet tarafından da çok eleştirildi. Beşiktaş'ta böyle büyük bir katliam varken, bir terör eylemi varken, ölenlerin daha acısı bilmemişken, yakınlarının, yaralıların daha tedavileri devam ederken niye bu başkanlık sisteminde bu kadar acele ediyorsunuz bu teklifte, daha vakit yok muydu diye eleştirildi de zaten. Ama 20 Aralık'ta mecliste görüşmeler başlayacak. Eğer her şey hükümetin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin planladığı gibi giderse Nisan ayında, yani mecliste 330'u bulursa bu teklif, bir referanduma gidilmesi de söz konusu. Bundan çok kısa süre önce buna ilişkin tartışmalar vardı. Turul Türkeş olağanüstü hal döneminde gidecek bir referandumun sağlıklı sonuçlar doğurmayacağını ve tartışmalı olabileceğini söylemişti. Başbakan da bunun doğru olmayabileceğini, referanduma olağanüstü halde gidilmemesi gerektiğine ilişkin kendi görüşünü ortaya koymuştu. Ama bir mahal bırakarak, çünkü son sözü Cumhurbaşkanı henüz söylemedi. Ancak bu saldırılardan sonra artık beklenti olağanüstü halin bir kez daha uzatılması ve referandum döneminde o hal ilanındaki o kurallarla birlikte geçirilmesi. Şimdi Türkiye olağanüstü hal tartışırken hep Fransa'dan örnek veriyor. Fransa'da da 5. kez olağanüstü hal uzatıldı geçtiğimiz günlerde ve seçimleri de içine alacak bir biçimde uzatıldı. Yani o hal yönetiminde seçimlere Fransa gidiyorsa Türkiye neden gidemesin diye sorular da bugünden sorulmaya başlandı ve öyle görünüyor ki o hal devam ederken Türkiye, eğer meclisten üçüncüsü bulursa bu anayasa değişikliği teklifi, o hal içinde bir referandum süreci de yaşayacak. Bu da tabii hem anayasa tartışılırken hem de o halde böyle bir anayasa değişikliği teklifi referanduma gider mi tartışmasında beraberinde getirecek. Yani bir çifte tartışma yaşayacağız, öyle görünüyor. Hükümette AK Parti ve MHP'de Ocak sonunda, Şubat başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirme konusunda, yani genel kurulda görüşmelerin bitirilmesi konusunda ısrarlı. En azından bugünden görüntü bu.
Sayın Yavuz Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.